Merhabalar, Caps Lock Podcast'a hoş geldiniz.
Servis'in
kurucu ortağı Gökmen Bolayır.
Orada kusura bakmayın, bir şey söylemem lazım. Gerçekten hoş geldin.
Hoş geldin değil mi?
Kötü bir anımız var çünkü.
Aa, lütfen anlayın.
Bir bayram anımız var bizim.
Ya bayramda biz tatil falan umurumuzda değil. Çekim mi var? Okey. Tabii ki de canımızla birlikte geldik buraya. Bu şekilde aynı kurulumu yaptık. Aşağıda da erken gelmiştik. Biraz Gökmen'i böyle bekliyoruz. Sallanıyoruz falan. Sallanıyoruz. Kendimizi videoya çekiyoruz. Sonra Gökmen'den bir mesaj geldi. WhatsApp mesajı. Abi Zoom linkini göremedim. Zoom linkimi... Böyle Zoom tamam linkimi Umut'la böyle bakıyorum, şok oldum, hani nasıl çözebiliriz? Gökmen bize yine desek işte abi okey ama ben atıyorum Tuzla'dayım. İki saate gelirim, biz yine bekleyeceğiz. Aradım abi, dedim hani neredesin, biz seni yine bekleyelim. Ankara'dayım abi. Ankara mı?
Biz yıkıldık ve bu yıkılış anımızın salıncakta salınırken videosu var.
Aynen. Ona bana geldi sonra.
İzletebiliyor muyum? Sana attık ama bana belki geldi.
Belki şey koyarız. Böyle bir anı yani bizim için hiç kötü değil, çok komik. Bunu her fırsatta anlatıp hem Gökmen'i anıyoruz hem gülüyoruz.
Evet, ve aynen, hakikaten İstanbul'a gelir gelmez de hemen aradın ve yaptık.
Bu arada şampanyasıyla geldi.
Ya tabii helal olsun ya.
Tabii ki de unuttuk biz onu, zaten affettik.
Helal olsun ya. Yani hem yatırımı kutlamak için çok tabii naziksin, tabii, hem de böyle elin boş gelmediğin için. Diğer eli boş gelen kimse de buradan bir şey demiyorum bu arada. Hani yanlış anlaşılmasın.
Ben yorumlarda belirteceğim.
Kaç, ben 94 miyim? Şimdi 94, episode 94 oluyorum galiba.
Belli bizim olmaz bugün diyeyim. Bir bölümümüz var.
Belli yani olmaz diyeyim. Okay. 5 olur, 6 olur.
Okay, yok şundan dolayı söylüyorum bunu. Getiren var mı daha önce?
Eli boş gelmeyen şampanya var. Eli boş ama gelmeyen şampanya var. Kimse getirmedi. Evet,
şampanya. Alkolümüz ilk. Bir tane alkol içebileceğimiz aparat bardak yani.
Doğru. O kadar.
Geliyor yani, bunları saymayalım.
İyi, başlayayım o zaman ya.
Başlamadık mı şu an?
Yani işte ne bileyim.
Ama öncesi sizi tebrik ediyorum beyler. Eyvallah. Öncelikle abi, haberi okuduğum zaman çok mutlu ederim. Oldum
çok
yani.
Çok teşekkürler.
Süper.
Seni bu arada bizim seni çağırma sebebimiz zaten seni tebrik etmekti önce. Çünkü sen de iyi bir yatırım aldın. 86 milyon TL değerlemeyle.
Helal olsun be sana. Ezber misin be?
İlk değerlemesi de 5 milyon, yaklaşık 17 kat büyüttüm.
Ya sen busun işte. Caps Lock budur. Aynen. Evet. Servislet. Hadi bak şey yapacağım şimdi. Gerçekten evet, ne kadar anlamışım. Servislet, şu an benim bir aracım varsa, bir arabam varsa, bütün bu servis işlerini çözebileceğim bir pazar yeri aslında. Yani oradan şehrime, sokağıma vesaireme göre ve puanlama sistemine göre uygun bir servis bulup arada ödeme yapmıyorum, sadece buluyorum ve gidiyorum değil mi? Yok, ödeme de yapıyorum.
Ödeme de yapıyorum.
Ben anladığım şeyi de, benim de anladığım bir şey var. Sizin de kendi servisleriniz var. Servis noktalarınız, doğru mu?
Yok, hayır. Servis setin yok.
Bunun haricinde bir dakika.
Ben şu an bunları not alıyorum. Demek ki daha iyi açıklamamız lazım tamam, bu arada.
Bunun haricinde de bir de e-ticaret fonksiyonu var içeride. Ben istersem lastik alabiliyorum ve kapıma kadar geliyor. Kim kuruyor lastiği?
Şöyle yapıyoruz abi. Ben o zaman baştan ben alayım.
Lastikçiler kuruyor.
Bizde kargo yok. Biz kargo yapmıyoruz. Bizde ürün ve hizmet bir arada satılıyor. Dolayısıyla sen bizden lastiği aldığın zaman kesinlikle montaj noktandan randevu alarak ürünü satın alıyorsun ve ödemeni yapıyorsun. Çünkü bizim satmış olduğumuz ürünlerin hiçbirisi kendin evde aracına monte edebileceğin ürünler değil.
Tabii.
Dolayısıyla bir servis olmak zorunda. Biz burada bütün ürünlerde bunda ücretsiz servis hizmetini sağlayarak randevulu yönlendiriyoruz. Dolayısıyla aslında katma değerlerimizden bir tanesi de bu. Kargo derdini ortadan kaldırıyoruz. Şimdi düşünsene, 4 tane lastik aldın. Büyük de şöyle. Bunlar sana kargo ile geliyor. Apartmanda oturduğunu varsay.
Gerçekten iğrenç bir olay.
Kargocu yukarı çıkarmıyor lastikleri bu arada. Öyle bir o konu var. Sen aşağıdan onları teslim alıyorsun. Evine çıkartıyorsun. Sonra arabana taşıyorsun. Sonra bir tane usta bulman lazım lastiği taktırmak için. Biz bütün bunların önüne geçiyoruz. Yani sadece yetkili bayi ağı içerisinde lastiğini montaj dahil satıyoruz.
Çok iyiymiş. Çünkü söylediği her şey eksiksiz başıma geldi.
Öyle mi?
Evet. Ve yağmurlu bir günde teslim ettiler benim lastiklerimi.
Ne oldu sonra?
Ben aşağı indim gerçekten dediği gibi. Çünkü bırakmıyor, yukarı çıkartmıyorlar. Bizim apartmana teslim almıyor. Lastikleri ne yapacağım? 4 tane kocaman lastik. Neyse teslim aldım. Sonra yağmurda arabaya taşıdım onları. Sonra dediği gibi bir lastikçi bulup 100 liraya taktırdım.
Ay çok kötüymüş be.
İğrenç.
Şimdi
işte... İyi ki servislet var. İyi ki falan servislet. Bir iğrenç bir reklamla affedersin.
Şimdi şey yapacağız ama. Bulunduğun yere de gelip montaj hizmetini sunacağız.
Yani... O bunun yerde yapılabilir bir şey. Gerçi lastik tabii. Değiştiriyorsun değil mi?
Tabii aracın bulunduğu yerde verebileceğimiz biz.
Taşınabilir kompresörler falan mı var?
Şimdi lastik değişimi yapılırken iki şeye ihtiyacım var. Bir balans makinesi.
Evet.
Bir de aracı şey lastiği söktüğün şey.
Çok çok iyi anladım konular bu.
Aletimiz. Balans makinesi taşınabilir bir ürün. Yani örnek veriyorum bir Ducato gibi bir araç hayal et. Onun bagajının üçte birini kaplar. Kalan üçte ikisine de lastiklerini koyup taşıyabiliyorsun. Dolayısıyla yerine gittiğin zaman tek önemli olan konu balansını doğru yapabilmek. Onu da yapabiliyorsun. Zaten sökme takma çok rahat. Dolayısıyla mobil olarak hizmet verebileceğimiz bir konu. Akü değişimi, yağ değişimi, yakında periyodik bakım bunların hepsini bulunduğun lokasyonda yapabilecek.
Benim arabamın bu saydığın her şeye ihtiyacı var. Deneyimleyelim biz bu servisleri.
Deneyimleyelim tamam anlaştık.
Otomotiv sektöründe belki biraz detay bir konu ama şu bunu vermem lazım. Marka bayisiyle rekabet edemiyor. Bu yasak. Dolayısıyla Michelin kendisi oturup son tüketiciye bir ürün satamaz. Bayi aracılığıyla satmak zorunda. Dolayısıyla Michelin eğer online'da bu lastiklerini satmak istiyorsa gene bunu bayiler aracılığıyla yapmak zorunda.
Senin üzerine yapacak
aynen.
Bu sefer.
Dolayısıyla anladım. Biz servis set olarak buraya geliyoruz. Ve otomotiv dikeyinde bir yazılım ürettiğimiz için de ihtiyaçları da bildiğimiz için bütün yani Trabzon'da veya Sivas'taki herhangi bir bayi çok rahat bir şekilde ürünlerini anında dijitale aktarıp online satış yapabiliyor. Bizim olayımız ne? Markanın web sitesini ziyaret eden gene şey örneğinden gidelim lastik örneğinden. X markası 3 milyon tekil ziyaretçisi var yıllık. Hı-hı. Ama sıfır satış var. Hı-hı. Biz gelip işin içerisine şunu yapıyoruz. Senin web sitene Buy Now button ekleyelim. Hemen satın al. Hı-hı. Biz bu butonu eklediğimiz zaman artık conversion takip edilebilir bir şey oluyor. Hı-hı. Pazarlama stratejilerini buna göre belirleyebiliyorlar. Bütçelerini buna göre belirleyebiliyorlar. Dolayısıyla aslında pazar yerinden çok daha fazla bir fonksiyona sahibiz
tabii
bu
canım.
Anlamda.
Çok iyiymiş.
3 milyon kullanıcı geliyor. Sıfır satış. Şu anda 3 milyon kullanıcı geliyor. Türkiye globalde bir numara. Öyle söyleyeyim size.
Aa, gerçekten
bizim altyapımızda tabii. Online satışlar, yani online trackable satışlar içerisinde şu an Türkiye globalde bir numara.
Vay, elinize sağlık.
Bayağı
peki ne yapıyordun abi servis set öncesi?
Ben hukuk mezunuyum. Onu söyleyebilirim. 2011 Bilkent Hukuk mezunuyum. Avukatlık yaptım.
Yaptın mı?
Çok aynen. Dikkatli olmamız lazım.
Aynen şu an.
Şu anda da bir bürom var bu arada. Bizim hem servis setin hukuk işlerini hem işte tanıdığımız birkaç gene farklı müvekkillerimiz var ama tanıdığımız arkadaşlarımızın işlerini de yapıyoruz. Aynı zamanda startup hukuku danışmanlığı veriyoruz. Bunu pro bono yapıyoruz ücretsiz. Avukatlık dışında 2013-2015 Amerika'daydım. İşte Johns Hopkins'de bir MBA yaptım. Teknolojiyle de aslında biraz orada tanıştım diyebiliriz yani. Dönünce de işte yavaş yavaş bu tarz ufak ufak girişimlere giriştim.
Şimdi yaklaşık 4 yaşında kaçta 2017'de mi kurulmuştu? Ne zaman şeydi servisin kuruluşu?
2017 diyelim 2018'de MVP çıktı.
Nasıl başlıyor süreç? 2017'de kim önce bu fikirle geliyor ve diğer arkadaşlarınız eğiliyor ve akabinde nasıl gelişiyor?
Okay. Çok iyi. Şöyle anlatacağım onu abi. Fikir 2011'de çıktı.
Senden mi çıktı?
Benden çıktı. Biz ailecek otomotiv kökenliyiz. Otomotiv
zaten
sektöründeyiz.
Anladım.
Tabii. Sonra 2011'de ben avukat stajyeriyim. Ofisteyim artık bıktım. Yani çok özür diliyorum eski patronlarımdan izlerler.
Kaç kişisin abi de 2011'de staj yapıyorsun?
89'luyum.
Yine erken.
2010.
Ben 2012'de liseden
mezun oldum.
22
yaşındaydım abi işte staja başladım. Öyle düşün. Tam mezun olur olmaz.
Ben 27 yaşında mezun olduğum için çok erken geliyorum mezuniyet.
İşte bir gün saat böyle 8 falan. Ciddi söylüyorum şey uçak finansman sözleşmesi inceliyorum. Jet finansmanı. Çok sıkıldım. Oturuyorum ya ben avukatlık yani nasıl gidecek bu iş ya. Çok vakit alıyor. Ve çok uzun saatler çalışıyorsun. İstedip istemediğinden emin değilim. Bir anda ya... Otomotiv sektörü, işte bir makale okumuşumdur herhalde o gün. Bunu bir dijitalleştirsek falan böyle bir ışıklar yanmaya başladı derken GoDaddy'ye girdim, arabamservise.com domainini aldım. Sene 2011. Sonra o durdu öyle. 2014 yılına kadar hiç bir şey yok, sadece kafada işte düşünüyorum arada, gece yatarken falan. 2014'te biz şeyi kurduk, Johns Hopkins Tech Club. Kurucu üyelerinden biriyim. Şeye gittik, San Francisco'ya ziyarete. İşte Evernote, Dropbox, Uber, OpenTable, Yahoo, Google, bu ofisleri geziyoruz. Orada şeyi yakaladım. Yani olmak istediğim habitat, ekosistem bu ekosistem. Dolayısıyla bunu yapabileceğim ve kendimin know-how sahibi olduğum yer neresi? Otomotiv. San Francisco'dan döndük. O zaman Amerika'da evimde bir tane siyah tahtam vardı duvarda. Oraya çizmeye başladım projeyi. İşte bir ay falan sürdü. Hatta fotoğrafı vardır hala. Gösteririm. Şeyden sonra podcast'ten. Çizdim. Bugünkü görmüş olduğunuz servis set aslında 2014'te o duvara çizildi. Ama yapabilmemiz 2018'i buldu diyebilirim. Hı-hı. Yani.
Sonra kime gidiyorsun ilk?
İlk tabii girişim olarak kurmuyorum. Kafamda öyle bir şey yok. Bizim aile işi. Aile işini dijitalleştireyim. Hı-hı. Öyle bir başlayalım dedik. Ankara'da bu işi yapabilecek, yani gerçekten böyle başlayayım, yazılım şirketleri araştırıyorum. Hı. İşte çağırıyorum, toplantı yapıyoruz. İşte vizyonlarını test ediyorum. Aynı kafada mıyız? Ürün nasıl çıkacak? Bir de o zamanlar şeye çok takığım. Mükemmel olması lazım ama ilkinde olmuyormuş ki. Hı. Ama geriye dönük bunları şey yapabiliyorsun. Hı. Beğenmiyorum kimseyi falan. Sonra mevcutta bizim kurucu ortaklardan olan Deniz ve Cevdet. Onlar geldi, toplantı yapıyoruz. Dedim herhalde çıkarabilirler. Bana bir fiyat verdiler. Dedim ki beyler ne yapıyorsunuz yani, hani böyle bir fiyat olamaz. Lütfen bunu indirin. Neyse bunlar gittiler geldiler. Tekrar bana fiyat yüksek geldi. Dedim ki o zaman beyler şöyle yapalım. Orta az. Biz bu ürünü bizim bayiye yapmıyoruz. Şöyle yapacağız. Üçte biri benim, üçte biri şey bunu bölüyoruz. Ben payıma düşen parayı veriyorum. Sizler de ortaksınız. Biz bunu Türkiye'de yapıyoruz birlikte. Sistem, yani öyle çıktı girişim aslında.
Hı-hı. Bir kişi daha mı var?
Ha, bir de Mertan var. İşte orada hep birlikte bir araya geldik. Dördümüz şirketi kurduk derken yavaş yavaş ilk kurduğumuzda bugün...
İlk böyle kurarken biz bir startup'ız, girişimiz gibi artık o mantaliteyle mi başladı yoksa?
Hayır.
Ha yine?
Hayır. Ya, hiç yani... Dedik bir yapalım. Hı. Çünkü ben bilmiyorum, kodlamayı bilmiyorum. Evet bir teknoloji dünyasını takip ediyorum. O dönemde e-tohumda çok aktifim falan. Hı. Ama şey değil, hani ürünü nasıl piyasaya sürebileceğimiz konusunda hiçbir fikrim yok. Hı. Gerçekten yok. Önce dedik bir yapalım. Yaklaşık bir yıl sürdü zaten ürünü yapmak. İlk servis et çıktığında, yani şu an geriye dönük baktığımızda üzülüyorum niye böyle bir şey yapmışız diye. Yani.
Ama öyle öyle oluyor işte.
teklif modeliyle gidiyordu. Aracın var. İşte 2016 Opel Corsa 1.2 otomatik vites benzinli. Aracın bu. Aracını garajına kaydediyorsun. Belli başlı hizmet alanlarımız vardı. İşte atıyorum 15.000 periyodik bakım istiyorsun. 15.000 periyodik bakım istiyorum deyip şehrini seçiyordun. Teklif talebinde bulunuyordun. Sonra o markaya hizmet veren, o şehirde bulunan bayiler de sana teklif gönderiyordu.
Sen aslında de bunu, fena bu da fena değil, değil çok zor bu arada da.
Sonra sen bunu kabul ediyorsun, online randevunu alıp ödemeni yapıyorsun, bayiye gidiyorsun.
Çok aşamalıymış.
Şey çok zordu. Tüketici anında fiyata ulaşmak istiyor. Bayide de bu insan kapitali yok. Yani herkesin bir iş gücü, işi var. Şimdi adamın teklif hazırlaması bazen iki günü buluyor. Ve sen zaten müşteriyi kaybettin.
Aynen öyle.
Baktık ki bu sistem işlemiyor. Yani bizim... teklifle çalışamamız, bizim fiyatı belli olan ürünlere geçmemiz lazım. O zaman lastik geldi ilk. Çünkü biz ağımızda bayiler var. Bunlar lastik de satıyorlar. Bizim bir şeyi kaldıraç olarak kullanabilmemiz lazım. Lastik tarafı geldi. Sonra Euromaster. Bugün Türkiye'de 148 bayileri var. 148
Euromaster bir lastik markası mı?
Euromaster nedir? Bir servis, özel servis, zincir servis.
Ha, oto servis aslında.
Aynen.
Ha,
tamam. Ya şey gibi düşünebilirsin. Oto pratik, oto king gibi böyle.
Ben arabam yok abi. O yüzden hiç olmadı haliyle.
148 noktadalar. Euromaster Fransız markası. Onlarla anlaştık. Bunları dijitalleştirdik ilk. Euromaster'dan sonra aynı zamanda...
148 bayi birden mi dijitalleştirdiniz?
Evet.
İlk işiniz bu oldu yani. Pat diye 148.
Evet. Zaten tek ürün. Bütün ağa girince de aynen. Otomatik olarak.
Ama orada tabii operasyonel yük çok fazla. Bizim olduğumuz iş evet teknolojik derinliği bir noktaya kadar ama biraz da operasyonel know-how gerektiren bir iş. Hı-hı.
Ya gidip siz oradaki çalışan insanlara bir onboarding süreci yaşandı mı? Yani bunu böyle tabii. Kullanacaksan. Oy.
Eğitim videoları hazırladık. Hı-hı. İçerikler, toplu işte 100 kişilik Zoom'lar yapıyoruz. Bütün bayiler katılıyor. Orada online eğitimler veriyoruz. Buralarda işte bunları optimize ettik yavaş yavaş. Böyle parça parça ilerliyoruz. Ama en büyük problemimiz o oldu abi. Yani 148 nokta evet bilgileriyle sistemde içeride ama bunları aktive edebilmemiz için önce sözü herkesle tek tek sözleşme 148 tane sözleşme imzalamak lazım. Çünkü 148 tane satıcı geliyor içeri. Sonra hepsini tek tek eğitmen lazım. Fiyat nasıl girilir? Stok nasıl girilir? Müşterinin satışları nasıl takip edilir? Sana ben ne zaman ödeme yapacağım gibi böyle böyle detaylar. Bu eskiden bir saat sürüyordu bu eğitimi vermemiz. Şu an 15 dakikada hap gibi verebiliyoruz. Bütün videoları, PDF'leri, manuelleri her şeyi hazırladık. Öğren öğrene gidiyoruz. Bugün servis sette şu an herhalde Türkiye için söylüyorum 850 tane servis noktamız var.
Türkiye için demişken o zaman.
O zaman doğrusu.
Başka hangi ülke için abicim?
Bir de Yunanistan'da şimdi operasyona başladık.
Çok erken başladı. Ne kadar oldu Yunanistan? 2-3 ay olmuş mudur?
Şirketi biz Yunanistan şirketini Haziran'da kurduk. Biraz geciktik. Normalde satışlara başlamamız gerekiyordu ama Yunanistan'da çok acayip bir bürokrasi var.
Öyle mi?
Şirket kuruluşu ayrı bir uzun bir prosedür. Banka hesabı açmak ayrı bir prosedür. Ödeme sistemi entegre etmek bambaşka.
Gerçekten
ödeme
ya.
Sistemini entegre etmemiz 3-4 hafta sürdü. Sürekli bir de İngilizce belge yok. Bana belgeler geliyor. Ben onları Yunanca'dan İngilizce'ye çevirtmem lazım.
Niye bu kadar kötü?
Hiçbir fikrim
bir
yok.
Bir de abi. O şey her zaman kafada hep anlatılır. Ben hiç Yunanistan'a da gitmedim haliyle bilmiyorum ama... Herkesin böyle çok yavaş, rahat yani tam o Egeli havası olduğu söylenir. O da bir efekt mi acaba?
Bence bunu söylüyorlar ama öyle değil. Aslında çalışkan bir kitle. Özellikle şunu söyleyebilirim. Çok fazla hizmet sektörü ön planda olduğu için yani çok büyük bir sanayi yok orada. Hizmet ve gemicilik. Benim de hep görmüş olduğum insanlar hep hizmet sektöründen tanıştığım işte Michelinciler gibi düşünebilirsin. Bayağı aktif çalışıyorlar ama şöyleler çok kitaba göre çalışıyorlar ve bu karşı tarafın çok sinirleriyle oynayan bir şey yani ben bunu yaşadım. Türkiye'deki şirket hesabından Yunanistan'a para aktaracağız ki oradaki kuruluş masraflarımızı ödeyebilelim. Aktarabilme prosedürünü öğrenmem 2 gün sürdü ve ben fiziken yani bir fiil Yunanistan'dayken bu 2 gün sürdü. İşte bana dediler ki bunu yapabilmen için git bir tane hat çıkar. Vodafone'a gittim, hat çıkartacağım. İşte telefon almam lazım. Telefon aldım, hat koydun. Sonra açılması bir sürüyor falan. Ya, acayip prosedürlerden geçtik yani.
Ya parayı şey. Al, buraya koy.
Ya şeyden falan geçiyorsun. Kara para aklama şeyleri var. Yönetmelikleri var. Dolayısıyla KYC dediğimiz Know Your Customer süreçleri var. Headquarter'lara gidiyor. Bir de yabancıysan, bir de Türksen ekstra prosedürler falan. Böyle uzun sürdü. Şimdi... Eylül'de satışlar başlıyor. Şu an 3 şehirde başlıyoruz. Atina, Patras ve Selanik'te. Zaten en büyük 3 şehir bunlar. Atina ülkenin yarısı. Onlarla başlayacağız. Sonra umuyorum ki bu sene bitmeden 3 ülkede daha operasyona başlayacağız.
Senin aile işinin herhangi bir yardımı var mı burada?
Tam
atıyorum,
tersi.
Atıyorum şu an sallıyorum. Yedek parça üretimi yapıyordur ailen. Sen de burada sunduğun garantilerde yedek parça kesin orijinal kullanacak dedin de aslında kendi ailenin yaptığı iş olduğu için biliyorsundur gibi ya da oradan ucuza alıyorsundur vesaire gibi bir yansıması var mı yoksa?
Know-how aldık oradan sadece ama kesinlikle onun dışında hiçbir yardım yok. Hatta abi şöyle söyleyeyim, babam benden almadı lastiği.
Gerçekten
yani, evet, öyle söyleyeyim. Yani, izlerse buradan bir görsün onu. Söylemek istiyorum. Benden almadı lastiği. Yani.
Sebebi neydi?
Ya işte oradaki arabayı bırakıyor tabii. Oradaki bizim çalışan ekipten insanlar da gitmişler. Onlar da benim servis seti yaptığımdan haberleri yok demek ki. Gitmişler bir tane lastikçiden lastik alıp takmışlar. Ertesi gün konuyu öğreniyorum. Kim sorumlusu bunun? Arıyorum tabii, bulmam lazım. Yani nasıl olabilir? Aradım, dedim ki bu lastiği babama taktınız. Bana 5 tane müşteri borcun var dedim. Yani.
Nasıl aradınız? Şu an birkaç paydaş var ya. Bir servis kısmı var ve servisteki çalışan insanlar. Bir aslında son kullanıcınız var. Çekmeye çalıştığınız var. Asıl para kazandığınız diyeceğim ama emin değilim. Tam hani en çok nereden gelir elde ettiniz? Ben bence e-ticaret tarafı gibi hissettiriyor bana. Bir de sizin ekip var. Bu paydaşlarda senin aranın en iyi olduğu ve aslında aranı en iyi tutmaya çalıştığın, en çok iletişimde olduğun hangisi var?
Bayiler.
Bayiler. Bayiler. Nasıl?
Bayiler.
Bir bayi ile O iletişim kurmak ve onları sürekli bir şey aşılamaya, bir şey öğretmeye çalışmak nasıl bir durum? Çünkü çok şimdi kusura yani. Bakma ama sen gayet bir beyaz Türk, Amerika'da okumuş, dünya tatlısı, böyle güzel güzel konuşan bir insan olarak oraya girince ne oluyor sana? Nasıl bir gökmen görüyoruz yani?
Çıkışta bir beraber gideriz, daha göstermek isterim. Ama değil şöyle, aslında Ankaralık geliyor diyeyim.
Tamam, yani, okay, tabii.
Nasıl tabir edebileceğimi şey yapamadım. Tabii ki yani snob kaçarsın. Ama şey, sonuçta çok iyi anlaşabildiğimiz kitle. Hı. Özellikle yetkili bayi tarafında eğer konuyu ilerletiyorsan, kitle bir kafa yapısına sahipler diyelim. Biz gündelik olarak onlarla çok iletişim halindeyiz. Yani inanamazsın telefon trafiğimize.
Gerçekten.
Bir de biz pandemide yaptık.
Evet, doğru.
Proje.
Evet.
Yani biz ilk satışımıza başladığımız gün 1 Temmuz 2020'dir ilk faturayı kestiğimiz gün. Yani neredeyse bir yıldır sadece fatura kesiyoruz. Pandemi dönemi biz ziyaret etmiyoruz bayileri. Zaten kapanmışız. Telefonla biz eğitim veriyoruz, işte Zoom toplantıları, Teams toplantıları falan. Evet. Hepsiyle öyle tanıştık. Daha bütün bayileri fiziken gezme gibi bir şeyimiz olmadı. Ama bu bize ciddi bir know-how kazandırdı. Onu yapmamıza gerek yokmuş. Çok ciddi operasyonel bir şey tabii. Bu, nasıl diyeyim, maliyeti düşüren bir konu. Başarının sırrı da bayi de bu arada.
Öyle
çünkü
mi?
Müşteriyle muhatap olan bayi. Müşteri oraya gittiği zaman o hizmeti veren bayi. Onu memnun edecek olan bayi. Ve fiyat stoğun doğru olduğunu, şey yani doğru girecek kişi de o. Aslında başarı kriterin o.
Vizyon ne? Ne olacak?
Kendi içimizdeki söylemimiz şu: aracın anahtarı ve servis et app'in. Başka hiçbir şeye ihtiyacın yok aracınla ilgili. 360 derece her işlerini görebilirsin. Connected car üzerine bir şeyler geliştirmeyi düşünüyoruz. Şu an henüz böyle bir şey yapmadık ama en azından CarPlay ve Android Auto üzerinde çalışabilen bir, hani son tüketici aplikasyonumuz olmalı. Onu konuşuyoruz. Nasıl bir yönde yapabiliriz diye. Birinci vizyonumuz bu anlamda bu. Yani araç sahibiysen, bugün Türkiye'de, yarın dünyanın farklı bir noktasında bizim bu app'imiz varsa rahatsın abi. Her işini görebilirsin. Yakın zamanda işte o connected car muhabbetine girdiğimizde, aracının sen seyir halindeyken ışığı yandığında otomatik olarak seni servise yönlendireceğimiz bir seviyeye gitmemiz lazım.
Bu şey, kara kutu mu deniyordu şeylere? Aracın bütün bu bilgilerini...
Beyin diyoruz ona. Aynen. Ha, o... Kara kutu uçakta.
Uçakta mı? Ha, tamam, pardon, özür dilerim. Yine senin aslında bir modül ile bağladığın aracın beynine, bir modül ile tüm bu verileri alarak benim arabamla aramdaki ilişkiyi çok daha şey hale getiriyorsun. Tabii. Aslında. Aa, ne kadar güzel.
Bugün bunu yapabilirsin. Onun için şeyler var. Ufak kutular var. Çin'den satın alıyorsun $40. Aracın beynine takıyorsun çipi. Telefonuna sürekli data veriyor. Ha. Ama bunlar orijinal yazılım değil. Aracın garantisini bozan ürünler. Ve sonuçta aracının beynini hackliyorsun. Bu Android Auto ve CarPlay gibi şeyler gelişme ve Connected Car konsepti geldiğinde artık araba sana zaten bilgiyi, sen ekstra bir müdahalede bulunmadan transfer ediyor olacak telefonuna. Ne zaman ki bu data transferi telefona gerçekleşmeye başladığında, biz o zaman bu ürünlerimizi zaten piyasaya sunacağız. O zaman bunu toplayabiliriz. İkinci vizyonumuz şu: otorite olmak istiyoruz bu konuda. Yani service at approved servisler olmak zorunda. Sen birinin service at approved olduğunu görüyorsan artık oraya gönül rahatlığıyla gidebiliyor olman lazım. Şey gibi, TripAdvisor'ın restoranlardaki okey işareti gibi. Yani iki alanda biz şeyimiz bu. Vizyonumuz. Bir de bizim CTO bunu çok söyler. Çok takip ettiğim bir alan. Yani biliyorum, fikrim var ama çok yapamam yani. Blockchain tabanına geçmek. Yani blockchain tabanlı geliştirelim her şeyi istiyor. Sonuçta bizim online kontratlarımız çok fazla dönüyor çünkü. Ama orası herhalde birkaç yılı daha var.
Evet, ama iyi fikirmiş. Şey, şimdi bütün bu makalelere, konuşulanlara göre önümüzdeki 5-10 sene içinde ciddi bir elektrikli araba devrimi olacak. Yani şu an net rakamları bilmemekle birlikte ciddi anlamda insanlar elektriğe dönecekler. Umarım dönerler. Benim ilk arabam umarım elektrikli olur. Bundan sonra alacağım. Hedef o en azından. Sizin için ne değişecek? Yani elektrikli araç artmaya başladığında sizin için ne gibi değişiklikler? Yani bir adapte süreci olacak mı? Yoksa çok da ırgalayan bir şey değil gibi mi?
Elektrikli aracın servis ihtiyacı şeye göre çok düşük. Normal atmosferik motorlara veya öyle dizel mi? Motorlara göre çok daha düşük. Sebebi şu, yani 90 binde bir bakıma girer elektrik aracı. Öyle o da mi? İşte fren balataları değişir. İçinde çünkü motor yok. Motor olmadığı için yani bildiğimiz motor yağ kullanmıyor. Mi? İşte sadece filtreleri var vesaire. Yani ufak tefek aksamları değişiyor elektrikli aracın. Ama sonuçta lastiği var. Gene bir noktada şey de olabilir. Araçta hasar oluşabilir. İşte sileceklerinin değişmesi gerekebilir. Böyle hani ufak tefek şeyleri var. Çok çekindiğimiz bir alan değil orası. Eminim bir şeyimiz olacaktır o alanda da ürünlerimiz. Geçişi çok istiyoruz biz de bu arada. Çünkü o zaman connected car'a geçişimizi de daha çok hızlandırabileceğiz. Daha kolay olacak, bizim için de çok daha iyi olur. Şey tarafı, bizim tahminimize göre yani bugün sunmaya çalıştığımız elektrikli şey yedek parça ve işte periyodik bakım tarafları bir 7-8 yıllık daha ömrü var buranın yani minimumda. Tabii. Sonrasında çok drastik bir düşüşe geçeceğiz orada. Ama araç parkurunun temizlenmesi en az bir 10-15 yıl sürecek yani elektriklilerin evet satış kesilecek ama bugün Türkiye'de satışı yapılan araçların ortalama yaşı 10. Şöyle sıfır araba alıyorsun ama 20 yaşında ortalama 10 yaş arabalar dönüyor ikinci elde. Bunların trafikten çıkması çok daha belki uzun 20 yılları tabii bulacak. Dolayısıyla hala devam ediyor olacağız bu işin ticareti.
Benim iki sorum var ama önce servisle ilgili olan kısımdan biraz gitmek istiyorum. Bu mesela içeriye dahil ettiğiniz servislerin bir kontrol mekanizması var mı? Buranın yeterliliği, işte personel sayısı, verdiği hizmetler sizin tarafınızdan kontrol ediliyor mu? Çünkü işte TripAdvisor gibi onaylı dedin ama sen burayı görmeden sadece onun vaadine göre kabul ettiğine nasıl onay olacak mesela bu?
Çok iyi soru. Bizim onları az önce bahsetmiştim ya sözleşme gönderiyoruz diye. O sözleşmenin eklerinde yer alan bazı şeyler var. Bizim talep ettiğimiz belgeler var. Bunlar nedir? Master Tech çalıştırıyor musun içeride? En az bir yıldır faaliyet raporu, faaliyet belgesi istiyoruz. Son 6 aydır iş yeri sigortası olması gibi belgeler istiyoruz. Ve Master Tech'in eğitim aldığı alanları istiyoruz. Bu belgeler sunuluyor bize. Dolayısıyla bunları aldıktan sonra zaten şey yapıyoruz, sistemi açıyoruz. Şu anda yaklaşık 130-140 tane bize başvuru yapmış ve onayını bekleyen servis var. Onaylamayacağımız.
Ne kadar şey olursunuz? Özür dilerim. İkinci sorunu unutma.
Yok bambaşka ikinci soru.
Ne kadar... Acaba bu doğru kelime ne? Direkt soruyu sorayım. Şeyi sonra, sıfata sonra gelelim. Kolayca diyelim ki bir yanlış yaptı. 5 üzerinden 3 yıldızın altına düşerse sizin için bu olmaz bir şey ve kesip atmak zorundasınız. Yani iş yapmayı bırakmak zorundasınız. Sizce ne kadar bu konuda soğuk kanlı olursunuz ve o direkt kesebilirsiniz?
3 bayi kestik öyle.
Kestiniz mi? Kestik. Ha, pekala. Yani şimdi Erdem'in az önce engin bilgileriyle de bize aktardığı gibi ilk yatırım 5 milyon liraydı.
Evet.
İkincisi 87 milyon lira. Pardon 5 milyon lira değerleme ile yapıldı. İkincisi 87 milyon lira değerleme ile yapıldı ve aralarında sadece 7 ay var.
Aynen.
Neye borçlusunuz abi bu kadar hızlı büyümeyi? Ne oluyor orada yani?
Abi biz hep şunu yaşadık. Tabii o dönemde daha bizim minimum product'ımız var. Yani daha yeni yeni böyle müşteri edinmeye başlıyoruz. İşte yatırımcılara gidiyoruz sürekli. VC olabilir ki VC'ye gitmemem gerekiyormuş sonradan öğrendim. İşte meleklere falan ya da erken aşama yatırımcılarına gidiyoruz. Herkesin söylediği tek cümle var. O da şu. Sizi yurt dışına çok açılabilir görmüyoruz. Dolayısıyla şey hani yatırım yapamayız çünkü çok lokal bir girişim gibi duruyordu.
Allah. Bir savunmanız yok muydu peki? Hayır açılabiliriz biz.
Abi bence... Günbirden iddia ediyordum. Çok yanlış düşünüyorsunuz. Çünkü sektörü bilmiyorsunuz. Şimdi otomotiv spesifik bir sektör. Yatırımcının sektörü bilmemesi de çok doğal. Tabii yani canım. Şimdi mesela oyun sektörünü biliyor yatırımcılar artık. Pazar yeri sahası sektörünü biliyor. Sahası nedir biliyor. İşte AI biliniyor. Ne bileyim blockchain biliniyor. Ama otomotiv kanayan bir yara otomotiv. Aynen. Yani ve herkesin başına gelmiştir. Arabanın ışığı yandığı zaman ulan ne yapacağım ben şu an? Kimi arayacağım? Şimdi bizim ciddi bir problemi çözüyoruz aslında ama.
Ve aslında çok özür dilerim lafını böldüm ama otomobil sektörü aslında bu tarz girişimler içinde hala tabii oldukça potansiyel taşıyor bir yer yani.
Çok fazla başarısız olan girişim de var. Yani Türkiye'de de var. Ciddi yatırım alıp yani bizim kurumsal taraftan. Dolayısıyla bir de onun da bir etkisi var. Yani bu sektöre ciddi yatırım yapıldı zamanında ve sonra o iki şirket de kapandı. Dolayısıyla bunun da bir hani bizi geriye çeken bir tarafı vardı. Dolayısıyla biz yatırıma erişemiyorduk. Keretsu'yla yapmış olduğumuz o 5 milyondan bahsediyorum. Bence bizim o günkü değerimiz 5 milyon değildi. Daha fazlaydı.
Evet.
Yani onu bugün belki yatırımcılarımız çok seviyorum onları. Onlara sorsak belki fazla verdik derler.
Öyle
bilemem
mi?
Ama benim için en azından o iyi bir değerleme değildi. Çünkü o dönemde ciddi ciro yapıyoruz. Yeni markalar gelmeye başlıyor ve hani global çapta iş yapıyor. Yani sonuçta Fransa'ya raporluyoruz biz yani. Öyle. Ve tam şeyi konuşuyoruz. Yurt dışı geliyor, gelecek, loading, haberler o yönde geliyor falan. Bence o yüzden düşüktü. Aradaki fark ne oldu? Bu yatırımın sonrasında yurt dışına açılabileceğimizi gösterdik.
Evet.
Öncelikle hani ürünün orada da bir alıcısı var. Sonrasında farklı markalar içeriye gelmeye başladı ve farklı dikeyler oluşturmaya başladık. Bunlardan bir tanesi işte az önce bahsettiğim yedek parça. Şu anda içeride 283 bin farklı parça var. Sen ürün kodunu girerek şu an tüm Türkiye kargo satın alabiliyorsun. Veya işte montaj dahil yapabiliyorsun. Randevunu alarak. Dolayısıyla yavaş yavaş onları büyütüyoruz. Tabii ki SaaS kurgumuz çok önemli. Hedefim şu, belki hani birileri uçuyor diyebilir ama 2 yıl sonra 500 milyon dolar.
Neden
yani
olmasın?
Net bugün şey yapabiliyorum. Hani gelir projeksiyonlarına baktığımız zaman çok mümkün bir değerleme olarak görüyoruz biz onu. Çünkü 6 ay sonra sunacağımız yazılım şey modülümüz şu olacak. Az önce seninle de konuşuyorduk onu. Fransa'daki X bir bayi gelip nasıl biz bugün Slack'e üye olup kendi aramızda Slack kurabiliyoruz ya, aynı şekilde ben burada artık servis seti kullanmak istiyorum, bu bayi işletim sistemini deyip bize üye olup kullanıcı başına kredi kartından parasını ödeyip kullanabileceği bir SaaS modülü geliştiriyoruz.
Bu çok modülün iyi. Herhangi bir rakibi yok mu şu an? Yani hali hazırda böyle bir modül yok mu?
Yok.
Daha
yok.
Küçük çaplı da olsa.
Yok.
Bunu yapmak isteyen bayiler kendileri bir yazılımcı bulup bireysel olarak yaptırıyor, yaptırırsa.
Ya da işte bir durum. Slack gibi herhangi bir süreç yönetimle de çözüm. Bu özel bir şey.
Şey var tabii ki, CRM tarafındaki çözümler var.
Evet, başka
ne
bir
bileyim, ön muhasebede birkaç tane çözümler olabilir ama comprehensive, her şeyin içinde olduğu işte randevusundan teklifine bütün tek bir çözüm noktası yok.
Ha, çok iyiymiş ya. Güzel. Vallahi, ne zaman çıkacak dedin?
4-6 ay içerisinde.
Tamam. Vallahi heyecanla bekliyorum.
Ekstra bir şey daha söyleyeyim bu arada. Hani yapmak isterse insanlar. Yani bu arada yatak sektöründe de yok. Yapacağımız ne bileyim işte kahve, beyaz eşya sektöründe de yok bu arada. Yani çok acayip bir şeyden bahsediyorum ve bunu al, %80 bütün sektörleri uygulayabilirsin. %20'lik customization yapman lazım. İşte sektör spesifik dinamiklerin neyse. Dolayısıyla belki bunu spin-off yapacağız. Yani kendi bünyemizde ayrı bir departman olarak konumlandırıp belki o tarz bir modüle de geçip.
Slack de bir spin-off bu arada. Tabii. Onlar eskiden bir oyun şirketiydi. Ve kendi oyunlarını yaparken kendilerinde iletişim kurmak için yapılan bir ürün idi. Sonra oyun şirketi tuttu mu tutmadı mı onu çok iyi hatırlayamıyorum ama Slack sonra bir ayrı bir spin-off yapıyorlar. Ürün yapıyorlar ve kesinlikle tuttu. Ya çok iyiymiş.
Aynen. Dolayısıyla onu bir şey yapacağız yani. Ayrı bir branch olarak ele alacağız. Ona benzer bir ürünümüz daha var. Onda da mesela Euromaster'la anlaştık. Onlara lisanslayacağımız bir ürün. ISA diyoruz biz ürün adına. Instant Sale API. Bayi ağıyla çalışan herkesi markanın kendi web sitesinde direkt satış yapabilmeye yönelik bir modül mesela. Onu ilk defa Euromaster'larla deneyeceğiz. Önümüzdeki ay bitirmiş oluruz diye tahmin ediyorum. Öyle farklı şeylerimizde, product'lar da var. Bunların hepsini artık bir şeye çıkartmamız lazım tabii. Serviset.com üzerinde değil de farklı bir alan içerisinde insanların gelip hani subscribe olup kullanmaya başlayabileceği bir modüle getireceğiz.
Abi çok heyecanlıymış ya. Neler var yani. Serviset'in şu anki hali hakikaten çok keyifli, dinlemesi çok keyifli ama geleceği düşündükçe
heyecanlı.
Bambaşka şeyler geliyormuş. Evet. Yani ne kadar yarını, ya yüzünüzün ne kadar yarına döndüğünüzü fark ettim ve çok da ışık geliyor orada, yani çok umutlu
teşekkür
oluyor.
Teşekkür ederim. Umarım.
Vallahi umarım konuşuruz ya bu daha güzel gelişmeleri. Var mı herhangi bir sorun?
Vallahi bizim zaten hani sen yatırım aldığında da çok sağ olasın, bize güzel özel bilgiler vermiştin. O dönemden beri detaylı konuşmak için bekliyorduk sabırsızlıkla. Geldiğin için çok teşekkürler.
Ben çok teşekkür ederim.
Bizim kafamızda Servset oturdu artık.
Oturdu. Artık kafamızda. Artık oturdu. Süper. İyi ki geldin.
Bir saatin sonunda çözümledik. Aynen, ben evet. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok keyif aldım. Ben de.
O zaman kapatıyorum.
Tamam.
Dostlar, bizleri mutlaka takip edin. Instagram'dan özellikle. YouTube'da da eğer böyle çok erinmezseniz bir yorum, bir beğeninizi alırız. Bunlar bizim için çok
yatırım
önemli.
Yatırım aldı ama hala agresif bu çocuk.
Yok yok.
Agresif falan. Takip edin.
Bir sonraki bölüm görüşürüz diyelim. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşçakalın.